Ayrım 25.
Margaret Benston, mal üretimine yönelik sanayi ekonomisiyle ailenin sanayi öncesi ekonomisi, hemen kullanılmak üzere yapılan üretim arasındaki önemli ayrıma dikkat çekmiştir. Kadınların üretimi çağdaş ekonominin bir parçası olmadığından, bu çalışmanın modern ekonominin dayandığı temel olduğu kolaylıkla gözden kaçıyor. Kadınların en masse bir bütün olarak üst yapı ekonomisine alınması tartışmaları, alışılmış zorunlu bir sürü işin tam sibernetikleşmeden önce nasıl yapılacağı sorusuna çözüm getirmez. Kim yapacaktır bu işleri? Altından kalkılabilse bile bu işleri yaptıkları için kadın kitlelerine ücret ödemek, devrimci kadın hakları açısından olsa olsa bir reform sayılabilir. En düşük saat ücreti üzerinden haftalık 99.6 kadın iş saatini, bu sayı Chase Manhattan Bankası'nın tutucu tahminleri sonucu ortaya çıkmıştır. Nüfusun daha önce tutsak olan yarısıyla çarptığımızda elde edilecek sayı kapitalizmi yıkmaya yetecek bir sayıdır. Kadınlara ev işleri için ücret ödemek hiçbir zaman iş bölümü sorununu kökünden çözmek olmaz. Bu yüzden de bu iş bölümünün doğurduğu yıkıcı ruhsal kültürel sonuçlar ortadan kalkmaz. Çocukların bağımsızlığına gelince bu, gerçekten henüz dünyanın hiçbir yerinde gerçekleştirilmemiş boş bir düştür. Çünkü bu konuda çocukların iş gücüne eşit bir biçimde katılmasından söz etmek yersizdir. Sibernetikleşme yoluyla iş gücünün kendisinin ortadan kalkacağından söz etmek gerekir. Ekonominin kökten yeniden düzenlenmesiyle çalışma, örneğin zorunlu iş, özellikle yabancılaştırıcı ücretli iş artık gereksiz olacaktır. Şu iki cepheden saldırarak ailenin çevresinde örüldüğü şeyleri eleştirdik. Türün kadınlar tarafından üretilmesi ve bunun uzantısı olarak kadınların ve çocukların bağımlılığı. Bunların ortadan kaldırılması egemenlik psikolojisini besleyen aileyi yıkmaya yeter. Bununla birlikte biz aileyi yıkma konusunda daha da ileri gideceğiz. 3. Kadınlarla çocukların topluma bütünüyle katılmaları. İki cinsi birbirinden ayıran ya da çocukların yetişkinler kesimine girmesini engelleyen tüm kurumlar ortadan kaldırılmalıdır. Okullara son. Erkek kadın yetişkin çocuk konusundaki kültürel ayrımlar ortadan kaldırıldığında, bu sınıf eşitsizliğini sürdüren cinsel baskılara da gerek kalmayacak, böylece doğal cinsel özgürlük tarihte ilk kez ortaya çıkacaktır. Böylece şu isteğe gelip dayanıyoruz. 4. Tüm kadınlara ve çocuklara cinsel özgürlük. Kadınlar ve çocuklar cinsel açıdan artık istediklerini yapabileceklerdir. Yapmamaları için hiçbir neden kalmayacaktır. Eski nedenler şunlardı. Cinsel özgürlük insan ırkının devam etmesi için zorunlu olan sürekli üremeyi tehlikeye sokuyordu. Bu yüzden din ve öteki kültür kurumları aracılığıyla cinsellik sınırlanarak yalnızca üreme amacına yöneltiliyor, üremeye dönük olmayan tüm cinsel zevkler sapıklık ya da daha kötü bir şey sayılıyordu. Kadınların cinsel özgürlüğü çocuğun babasının kim olduğu sorununu yaratıyor, böylece babalığı tehlikeye sokuyordu. Çocuk cinselliğinin de aile içi zina yasağıyla bastırılması gerekiyordu. Çünkü özgürlük ailenin çok değerli iç dengesini tehlikeye sokuyordu. Bu cinsel baskılar kültür içinde biyolojik aileye verilen önemle doğru orantılı olarak artıyordu. Oysa yeni toplumumuzda insanlık artık doğal olan çok biçimli cinselliğine dönebilecektir. Her türlü cinsellik hoş görülecek ve yaşanacaktır bu toplumda. Eskiden ancak birkaç kişinin canlı kalanların gerçekleştirebildiği bütünüyle cinselleşmiş kafalar yaygınlaşacaktır. Cinsel bakımdan insanın kendini gerçekleştirmesine giden tek yol artık kültür içindeki yapay başarısı olmayacaktır. İnsan artık kendisini yalnızca varoluş ve davranış süreçleri içinde bütünüyle gerçekleştirebilecektir. Başarısızlıkla sonuçlanan üç deney. Bu zorunlu yapısal değişiklikler daha belirgin bir köktenci kadın hakları programının temelini oluşturmalıdır. Ne var ki bizim bu devrimci isteklerimiz en yumuşak karşı çıkmalardan tutun da ütopik, gerçek dışı olmayacak düşler, çok uzaklara yönelik, olanaksız, evet sistem kokuşmuş ama siz de daha iyi bir şey getirmiyorsunuz gibi, isteriye dek insanlık dışı, doğa dışı, hasta, sapık, komünist, 1984, ne yani? Tüpte yetiştirilen bebekler uğruna yaratıcı analığı yok etmek mi? Bilim adamlarının yarattığı canavarlar uğruna ve bunun gibi. Her türlü çıkışla karşılaşacaktır. Ama biz böylesi savunma tepkilerinin hassas bir noktaya dokunduğumuzu gösterdiğini biliyoruz aslında. Ciddi politikanın altında yatan duygusal katmanlara hemen işleyecek tek köktenci program devrimci kadın haklarıdır. Böylece devrimci kadın hakları kişiselle genel olanı, öznelle nesneli, duygusalla akılsalı, dişilik ilkesiyle erkeklik ilkesini yeniden bütünleştirecektir. İnsanların ailenin yerine geçebilecek başka olasılıklarla deneylere girişmesini engelleyen bu direncin başlıca ögeleri nelerdir ve bu direnç nereden doğmaktadır? Cesur yeni dünyanın ayrıntılarını hepimiz biliriz. Soğuk kolektifler, bireyselliğin ortadan kalkması, cinselliğin mekanik bir eyleme indirgenmesi, çocukların robotlaşması, büyük biraderin özel yaşamın her yanına burnunu sokması, dizi dizi bebeklerin insan sıcaklığı olmayan makinelerle beslenmesi, insan ırkının devlet denetiminde geliştirilmesi, sakatların ve gerizekalıların beyaz ceketli teknisyenlerce yaratılan bir üstün ırk uğruna öldürülmesi, her türlü duygululuğun zayıflık sayılması, sevginin yok edilmesi ve bunun gibi. Bütün bu korkunç şeylere kapılarını açarsa aile yok olacaktır. İçindeki tüm baskılara karşın aile bugün devletin gittikçe ağırlaşan baskısına karşı tek güvenli yer, bulunabildiği kadarıyla duygusal sıcaklığın, baş dinlemenin, bireysel rahatlığın sağlanabildiği tek sığınaktır. Gariptir ki 1984'ün hiç durmadan böyle karşımıza çıkmasının bir nedeni, bunun doğrudan doğruya abartılarak günümüzdeki erkek egemenliği kültürünün kötü yanlarından doğmuş olmasıdır. Örneğin 1984'teki görsel ayrıntıların çoğu doğrudan doğruya yetimhanelerimizden, hükümet yöntemindeki çocuk kurumlarından alınmıştır. 2. Dipnot. Yetimhanelerde çocukların ana babaların sağladığı sıcaklığı ve dikkati bile bulamadıkları ve bunun ruhu sakatlayıcı sonuçlar doğurduğu doğrudur. Testler bu kurumlardaki çocukların IQ'sunun düşük olduğunu, duygusal uyumsuzluğun yüksek olduğunu, giderek ana bakımından yoksun olan maymunlarla yapılan o ünlü deneyin gösterdiği gibi cinsel yaşamlarının sakatlandığını ya da yok olduğunu göstermiştir. Oysa köktenci çözümleri gözden düşürmek için bu istatistiklerden alıntılarla kanıtlar getirenler, yetimhanenin köktenci çözümün tam tersi olduğunu, aslında yetimhanenin bizim düzeltmeye çalıştığımız şeyin bir uzantısı olduğunu göremiyorlar. Yetimhane nasıl ailenin öteki yüzü ise, fahişelik de ataerkil evlilik kurumunun sonucu olarak doğmuştur. Fahişeliğin evliliği tamamlaması gibi, yetimhane de çocukların çoğunun biyolojik ana babalarının denetiminde yaşadıkları bir toplumun zorunlu, kaçınılmaz kötülük kurumudur. Birinci durumda, kadınların ancak erkeğe bağlılık içinde yaşayabilmelerinden dolayı bağlı olmayan kadınlar özel bir cezaya çarptırılır. İkinci durumdaysa çocukların toplumun özgür üyeleri olacaklarına belli bireylerin mülkleri olmaları yüzünden sahipsiz çocuklar acı çeker. Yetimler bütün çocukların yaşayabilmek için ana babalı olmalarını gerektiren bir toplumda ana babasız kalmış talihsiz çocuklardır. Bütün yetişkinler kendi biyolojik çocuklarının tek elinde olduklarından sahipsiz çocuklara bakacak kimse kalmaz. Oysa kimsenin çocuklarla özel bir bağlılığı olmasa herkes bütün çocuklarla uğraşacak biçimde özgür olacaktır. Çocuklara duyulan doğal ilgi sınırlı bir biçimde insanın kendi çocuklarında toplanacağına bütün çocuklara dağılacaktır. Yetimhane sisteminin kötü yanları, ranzalarda yaşama, kişiliksizlik, isimsizlik hep bu kurumların ayıklayıcı aile düzeninin dışına atılan çocukların toplanma yerleri olmasındandır. Oysa biz ailedeki duyguların bütün topluma yayılmasını istiyoruz. Bu yüzden çocuk kurumları bunların doğurduğu sonuçlar devrimci çözümlerden çok uzakta olan şeylerdir. Çünkü bunlar bizim şu temel postülalarımızın hemen hemen hepsini bozar. Çocukların toplumun bütününe katılmaları, çocuklara tüm ekonomik ve cinsel özgürlüklerin tanınması. Burada kadınların erkeklere benzediği, tıpkı onlar gibi sakatlandığı, böylece birbirine girmiş bağlılıkların ince dengesini yitirdiği bir toplum yansıtılır. Oysa biz bunun tam tersini öneriyoruz. Dişilik ilkesinin erkeklerin belli aralıklarla gelip sığınabilecekleri kuytu bir köşeye yoğunlaştırılması yerine, bu ilkenin her yana yayılmasını, tarihte ilk kez toplumu tepeden tırnağa yeniden yaratmasını istiyoruz. Erkeğin doğa üzerinde güçlüklerle kazandığı başarı, gerçekten doğal olan şeylerin yeniden yaratılma olanağını sağlamıştır. Erkek, hem kendisine hem de Havva'ya yöneltilen ilenci ortadan kaldırabilir. Cennet bahçesini yeryüzünde yeniden yaratabilirdi. Ne var ki çok uzun süren bu ağır çalışması sırasında erkeğin imgelem gücü kurumuştur. Erkek, ağır yükünün daha da artacağından, Havva'nın ilencinin kendisininkine ekleneceğinden korkmaktadır. Ama bu bilinçaltı korku imgesinin önemli kadın hakları sorunlarını yok edecek ölçüde etkili olmasının somut bir nedeni vardır. Daha önceki toplumsal deneylerin başarısızlıkla sonuçlanmış olması. Köktenci deneyler sorunları çözebildikleri zaman bile o sorunların yerine yepyeni, hiç de daha ileri bir aşamada olmayan sorunlar yaratmışlardır. Şimdi bu köktenci deneylerin bazılarına başarısızlıklarının nedenini bulmaya çalışarak kısaca bakalım. Kanımca örneklerin hiçbirinde deneyin çıkış postülaları göz önüne alındığında, deneyin yapıldığı özel toplumsal bağlam içinde başarısızlık şaşırtıcı bir sonuç değildir. Bu incelemeden edineceğimiz bilgiden kendi programımızda nelerden kaçınmamız gerekeceğini gösteren değerli bir olumsuz çizgi olarak yararlanabiliriz. Çağdaş toplumsal deneylerin arasında en dikkate değer başarısızlık Rus komünlerinin başarısızlığıdır. Rus devriminin genel başarısızlığı her köktenciyi rahatsız eden bir şeydir. Ne var ki bu başarısızlığın komünlerin başarısızlığıyla doğrudan ilişkili olduğu pek az kimsenin dikkatini çekmiştir. Komünlerin başarısızlığı garip bir biçimde ailenin ortadan kaldırılmasıyla totaliter devletin doğması arasında bir neden-sonuç bağıntısı bulunduğu varsayımına yol açmıştır. Bu açıdan çekirdek ailenin Rusya'da daha sonra yeniden kurulması, o zaman artık hızla kaybolup gitmekte olan insancıl değerleri, başını dinleyebilmeyi, bireyciliği, sevgiyi ve bunun gibi kurtarmak için girişilen en son çabadır. Ama aslında bunun tam tersidir doğru olan. Rus devriminin sınıfsız toplumu gerçekleştirememesi, aileyi ve cinsel baskıları ortadan kaldırmak için giriştiği çabaların yüreksizliğine bağlanabilir. Bu başarısızlıkta yalnızca ekonomik sınıfa dayanan erkeklerden yana bir devrimci çözümlemenin yetersizliğinden doğmuştur. Bu çözümleme ekonomik bir birim olarak işlevi açısından bile aileyi gerektiği gibi ele alamamıştır. Benzer biçimde bugüne dek yapılan bütün sosyalist devrimler, gene bu nedenlerle başarısızlıkla sonuçlanmıştır ve sonuçlanacaktır. Günümüzdeki durumuyla sosyalizm altında başlayan her türlü özgürleşme, sonunda ister istemez baskıya dönüşecektir. Çünkü psikolojik, ekonomik ve siyasal baskının kaynağı ailenin kendi yapısıdır. Kadınları iş gücüne ya da orduya katarak aile içindeki güç sıralanmasını yumuşatma yolundaki sosyalist çabalar, olsa olsa reformcu olabilir. Bu gidiş 1984'te gördüklerimizi büyük ölçüde tamamlayacaktır. Yakınlığın, rahatlığın, kendi başına kalmanın, bireyciliğin ve bunun gibi bulabildiği en son yer olan ailenin yok edilmesi, üst yapı ekonomisinin yaşamın her yanına bütünüyle el atması, cinsel sınıf ayrımının ortadan kaldırılması yerine kadınların erkek dünyasına alınmaları. Dış dünyada dişilik ögesini yeniden canlandıracak, kişiseli genele katacak hiçbir önlem düşünülmediğinden, dişilik ilkesinin bütün toplumu insancıllaştıracak biçimde yaygınlaştırılması yerine, kısırlaştırılması ya da bütünüyle ortadan kaldırılması yüzünden sonuç dehşet verici olacaktır. Wilhelm Reich, cinsel devrimde bugüne dek yapılmış en iyi çözümlemesiyle Rus komünlerinin başarısızlığındaki özel, nesnel nedenleri özetlemiştir. 1. Önderlik konusunda karışıklık ve sorunun gözden kaçması. 2. Eski Rusya'nın kültür bakımından geriliği, savaş ve kıtlık yüzünden her şeyi yeniden genel olarak kurma işinin güçlüğü. 3. Kuram eksikliği. Rus devrimi bu tür devrimlerin ilkiydi. Temel devrimci kuramın oluşturulmasında duygusal, cinsel, ailesel sorunların nasıl ele alınacağını gösteren hiçbir çalışma yapılmamıştı. Ya da bizim dilimizle söylersek, devrimden önce kadın çocuk baskısı konusunda bilinçlendirici hiçbir şey ve köktenci bir kadın hakları çözümlemesi yoktu. 4. Bireyin tarih boyunca aile içinde yaratılan ve perçinlenen cinselliği olumsuzlayıcı psikolojik yapısı, onun aileden kurtulmasını engelliyordu. Reich'ın söylediği gibi, insanların özlemini çektikleri ama kendi içinde bulundukları yapıya böylesine ters düşen bu yaşama karşı büyük bir korku duydukları unutulmamalıdır. 5. Cinselliğin patlamaya hazır somut karmaşık yanları. Reich'ın anlattıklarında o zamanlar insanların kendilerine yol gösterecek iyi biçimlenmiş bir ideoloji olmaksızın özgürleşmeye çalışırken çektikleri sonsuz sıkıntıyı duyuyoruz. Sonunda yeterli hazırlık olmadan bunca şeyi yapmaya kalkışmaları onların başarısızlığını daha da arttırmıştır. Cinsel kutuplaşma dengesini bu kutuplaşmayı bütünüyle ortadan kaldıramadan bozmak düşünülebilecek en kötü şeydi. Çok övülen başka bir komün düzeni deneyi de İsrail'deki kibutslardır. Ama burada başarısızlık büyük değildir. En çok duyulan eleştiri ailenin ortadan kaldırılması yüzünden kibuts çocuklarının bireysellikten yoksun oldukları, psikolojilerinde bir grupçuluk bulunduğudur. Bu sonuca katlanmak istiyorsanız o zaman gibi. Kibuts yaşamının etkileri üzerine pek çok inceleme olmasına karşın ben önce kendi deneyimi anlatacağım. İş bölümü kalkmamıştır. Kibuts'ta kaldığım kısa sürede şunları gördüm. Diplomalı bir Amerikalı hemşireye revirde iş verilmedi. Çünkü bütün kadınların mutfakta çalışması gerekiyordu. Sandalet atölyesindeki iş deri işçiliğinde usta bir kadına değil de bir erkek çırağa verildi. Kadınların tarlalarda çalışmak yerine neden çamaşırhanede, dikiş atölyesinde ya da tavukhanede çalıştıklarını sorma saflığını gösterenler ancak yabancı kızlardı. Kadınlardan birisi bana uzun uzun traktör sürmenin bir kadının cildini mahvedeceğini açıkladı. Çocuklar biyolojik ana babalarına çok bağlıydılar. İnsan hiç durmadan emaşeli, abaşeli, benim annem benim babam sözlerini duyuyor, tıpkı ABD'de her mahalledeki her çocuğun yapamazsan babama söylerim bak ya da annem seni iyice pataklayacak dediği ses tonuyla. En kötü etkileri ortadan kaldırılmış olsa da kibutsta aile bağları var gücüyle sürmektedir. Üstelik çocuklar özel işlere, özel programlara göre gene gruplara ayrılmışlardır. Minyatür hayvan çiftlikleri, özel yemek saatleri ve bunun gibi. Okul Avrupa'daki örnekleri izlemektedir. Sınıflara bölme gibi en kötü yanları ortadan kaldırmış olsa da her birinde 20 kişi olmak üzere dershane sistemi sürmektedir ve zevk alarak öğrenmek yerine yetişkinlerin onayını almak için öğrenmek amaçlanmaktadır. Cinsel rol örnekleri vurgulanmaktadır. Cinsel ayrım ortadan kaldırılmamıştır. erkekler ve kadınlar için ayrı ayrı banyolar vardır. Eşcinsellik ya da iki cinsellik öylesine duyulmamış bir şeydir ki, ben bu konuyu açtığım zaman birkaç kadın odadan çıkıp gitti. Bu konudaki tüm söylentilere karşın kibbutzlar cinsel bakımdan gittikçe tutucu olmaktadırlar. Evli olmayan bir kadın doğum denetim hapları istemekten utanıyorsa, zührevi hastalıklar bir felaket olmalı. Ve toplumun onayladığı eşle uzun süreli bir ilişkinin dışında her şey ayıplanmaktadır. Kibbutz'da cinsel yaşam çok sıradan bir biçimde düzenlenmiştir. Toplumun daha geniş kesimindeki cinsellikten pek az farklıdır. Tüm baskıcı etkileriyle aile içi zina yasağı aileden daha geniş olan akran gruplarına yayılmıştır. Aslında kibbutz köktenci bir deney değil, özel tarımsal amaçlara ulaşmak için kurulmuş sınırlı bir komüncülüktür. Kibbutzlar özel, ulusal koşullara uyabilmek için geleneksel toplum düzeninden vazgeçmeye bir süre zorlanan, öncü çiftçiler topluluğundan başka bir şey değildir. Bu koşullar değişirse ve değiştiği zaman kibbutz normale döner. Örneğin benim kaldığım aşırı sol kibbutz'taki kadınlar günde 6 kez yemek çıkaran komün mutfağından başka özel mutfaklar edinmek için çalışıyorlardı. Bu kadınlar aslında sevimli ev kadını rolünü sürdürmek istiyorlardı. Ama bu rolü oynamak için gerekli araçlar ellerinden alınmıştı. Giyime, modaya, makyaja ve güzelleşmeye olan düşkünlükleri gerçekleştirilmesi kolay bir şey olmadığından, bir köylü kızın büyük kentin kötü yanlarına özenmesine benziyordu. Uygulamada ulaşılması güçleştikçe yoğunlaşan bir düş gibi. Bir sabah erkenden kibbutz'un yerleşme kesiminden geçerken, ABD'de küçük bir kasabanın ya da sakin bir sayfiyenin içinden geçtiğimi sanabilirdim kolaylıkla. Kibrit kutusuna benzeyen evler, herhangi bir küçük burjuvanın özel mülkiyetine gösterdiği titiz bir bakım içindeydi. Apartmanların süslemesine de aynı özel ilgi gösterilmişti. Özel mülke dönüş bana bu gerçekçi bir şey diye açıklandı. Daha önceleri kibbutzlular kişisel giyim eşyalarını bile ortaklaşa kullanıyorlarmış ama bir süre sonra bundan usanmışlar. Mülk, çocukların hala mülk olması yüzünden yetersiz gelişen benin zorunlu bir uzantısıdır. Çocuklar evinden çıkıp baş ananın peşinden tıpış tıpış giden küçükler herhangi bir yerde, herhangi bir anaokulunda olabilirlerdi. Kibbutz'da çocuklar hala baskı altındaydı. Şaşırtıcı olan kibbutz deneyinin derinlikten yoksun olmasına karşın bu denli başarılı olabilmesidir. İş bölümünün, çekirdek ailenin ve bunun sonucunda doğan cinsel baskıların, mülkiyet fikrinin ve bunun gibi birazcık zayıflatılmasının sonuçları beklenmeyecek ölçüde büyük olmuştur. Benim edindiğim izlenim bu çocukların Amerikan aile yapısı içindeki çocuklara göre beden, kafa ve duygu bakımından çok daha sağlıklı olduklarıydı.